Ayrım 13, sayfa 146. İkisini mi? Yani o Soldatov denen adamdan başka biri daha mı var? Evet Tamara. Yoksa bizim kompartımandaki o yaşlı kadın mı? Çok meraklı görünüyordu. Ajan içtenlikle güldü. Hiç sanmam. O sadece senin güzelliğine hayran yaşlı bir bayan. Tamara isyan etti. Şakanın sırası değil Boris. Ben çok tedirginim. Ama doğruyu söylüyorum. Kadıncağı senden çok hoşlandı. Yapma lütfen. Bu halimle mi? Ne varmış halinde? Baksana sırtımdaki kılık kıyafet dökülüyor. Giysilerinin eskiliği güzelliğini engellemiyor ki. Herhalde bunları beni rahatlatmak için söylüyorsun. Hayır değil demeyi Boris çok isterdi. Ama biraz ileri gittiğini hissederek gülümsemekle yetindi. Zaten o sırada da kompartmanlarına gelmişlerdi. Ajan kapıyı açıp Tamara'ya girmesi için yol verdi. Delikanlı oturduğu yerde uyukluyordu. Yaşlı kadın ise elindeki ufak bir elmayı soymakla meşguldü. Onların dönüşünü görünce gözleri ışıldayarak mırıldandı. ''Çabuk döndünüz gençler.'' ''Yemekli vagon çok kalabalıktı, sıkıldık.'' dedi Tamara. Yerlerine oturunca Tamara yaşlı kadının yine dikkatle kendilerini süzdüğünü gördü. Az evvelki kuşku yine zihnine takılmıştı. Boris reddediyordu ama bu kadın da FSB'den olamaz mıydı? Yaşını saptamaya çalıştı. Sonra yanıldığını kabullendi. 60'ından bile fazla gösteriyordu. İçi rahatlayınca kadına sempati duymaya başladı. Sadece bir evhamdı bu. Huylanmanın yarattığı bir korku. Nitekim yaşlı kadın soyduğu elmadan bir dilimi ona uzatınca hiç duraksamadan teşekkür ederek aldı. Keyifle ısırarak ağzına attı. Bir yandan da yaşlı kadına gülümsüyordu. Çok garip ama gerçekti. Yaşlı köylü kadının kendisine beğenmesinden tuhaf bir haz duymuştu. İki kadın sohbete başlamışlardı. Cahil de olsa akıllı bir kadına benzeyen yaşlı köylü birden sordu. ''Kocana aşık mısın?'' Böyle bir soru beklemeyen Tamara birden gözlerini iri iri açtı. Önce gülmemek için kendini zor tuttu. Sonra yan gözle yanında oturan Boris'e baktı. Ne diyeceğini kestiremedi bir an. Ajanın da gülümseyerek kendisine baktığını görünce ''Evet'' diye fısıldadı. ''Onu seviyorum.'' Aynı anda Boris'in uzanarak eline avuçları içine almasına bir anlam verememişti. Elini Boris'in elinden kurtarmasının pek doğru bir davranış olmayacağını düşünerek hareketsiz kaldı. O sırada Boris de dudaklarını iyice Tamara'nın kulağına yapıştırarak ''Ne dersin yoksa bu yaşlı kadın da FSB ajanı olabilir mi?'' diye fısıldamasında hafif bir ironi havası yakalamıştı ama karşılık verme şansı yoktu. Tamara'nın yapamadığını yaşlı kadın yaptı. ''Ne fısıldıyor kulağına? Seni sevdiğini mi?'' Kızaran genç kadın ''Evet'' dedi. ''Beni çok sevdiğini söylüyor.'' Yaşlı kadın gevrek bir kahkaha attı. Dördüncü bölüm. ''Ben Podüpye'de doğdum.'' dedi Mihail Kuznetsov sakin ve dalgın bir sesle. ''İlginç.'' diye mırıldandı Serkan. ''Sıla hasretinden mi Rusya'ya döner dönmez doğduğun yeri ziyaret isteği?'' Hala ufak parkımsı yerdeki tahta bankta oturuyorlardı. Gecenin ayazı şiddetlenmişti. Soğuk rüzgar her ikisinin de iliklerine kadar işliyordu. Mihail hafif alay kokan soruyu anlamazlığa geldi. Hayır diye fısıldadı Serkan'a bakmadan. Podüpye ufak bir taşra kasabasıdır. Hatta büyükçe bir köy diyebiliriz. Hiç özlediğimi söyleyemem. Hatta orası hakkında bir takım olumsuz anılarım vardır. Çocukluğum orada geçti ve yine orada yetim kaldım. Bu garip girizgah Serkan'ın dikkatini çekmişti. Az konuşan Mihail'in özel hayatı hakkında açıklamalar yapması manidardı. Bu kez dikkatli onu dinlemeye başladı. ''Bakalım bu konuşmanın sonu nereye varacaktı?'' diye düşündü. Mihail ise aynı kısık ve monoton ses tonuyla devam etti. ''Biliyor musun annem ve babamı oradaki bir kazada kaybetmeseydim, muhtemelen ben de şimdi oradaki fabrikalardan birinde çalışan bir işçi olacaktım. Belki bir ustabaşı veya kasım şefi filan. Podüpyeliler kolay kolay çevrelerindeki ağı yırtıp dışarı çıkamazlar. Kasaba halkından eğitim için veya başka alanlarda çalışmak üzere giden çok az insan olmuştur. Annem ve babamı kazada kaybetmem geleceğimin tayininde belki de benim için ilahi bir lütuf olmuştur. Devlet kimsesiz kaldığım için beni himayesine aldı. Okuttu, meslek sahibi yaptı. Hırslı bir gençtim, hayatla mücadele ettim ve sivrildim. Ama doğduğum yeri hep nefretle hatırladım. Serkan oturdukları ufak parkın karanlıkta kalan ağaçların dalgın bakışlarla süzen FSB ajanını ilgiyle süzdü. Hala neden kendi geçmişinden bahsettiğini anlamamıştı. Dayanamayıp sordu. ''Oraya hiç döndün mü?'' ''Üç kere'' dedi Mihail. İkisi uzun yıllar evveldi ama son ziyaretim Türkiye'ye tayinimin çıkmasından az sonraydı. Anlamadım. Şu mahut disketi saklamak için değil mi? Doğru. Biraz garip geldi bana. Neden? Ufacık ve son derece hayati bir disket parçasını saklayacak başka bir yer bulamadın mı? Beğenemedin mi? Ne bileyim, büyük bir şehirde o kadarcık bir şeyi saklayacak bunca yeri olabilecekken senin onu çok uzakta Allah'ın dağındaki bir yere getirmen garibime gitti. Herkesin senin gibi düşüneceğini tahmin ettim. Görüyorsun, yanılmamışım da. Podüpye'de ailenden kalma bir evin mi var? Hayır, yok öyle bir şey. Uzak akrabaların filan? Hiç kimsem yok. O halde bir banka kasasına mı sakladın? Saçmalama dostum, bunu nasıl da yapabilirim? Peki ne yaptın disketi? Mihail hafifçe gülümsedi. Geri zekalı eski bir çocukluk arkadaşıma teslim ettim. Duyduğuna inanamayan Serkan az kalsın yerinden sıçrayacaktı. Ne dedin, geri zekalı bir arkadaşına mı? Evet. İnanamıyorum. Bence bir banka kasasından çok daha güvenilidir o. Şaka yapıyorsun herhalde. Geri zekalı birine nasıl güvenebilirsin? Mihail soğuktan kollarını göğsünde kavuşturarak gülümsedi. Granit kafayı tanısan böyle konuşmazdın. O da kim? Gerizekalı arkadaşın mı? Hı hı. Serkan hışımla homurdandı. Aman Allah'ım, ben de seni zeki biri sanmıştım. Heyecanlanma, öyleyim zaten. Artık bundan kuşku duyuyorum. Mihail bir kahkaha attı. Yakında yanıldığını anlayacaksın. Serkan hala homurdanıyordu. Rüyamda görsem inanmazdım. Başkan Putin'e yapılacak bir suikast girişimini önlemek için bunca zor şartlar altında Rusya'ya giriyoruz ve ben son anda komplo tertipçilerinin adlarını taşıyan kasetin bir gerizekalıya teslim edildiğini duyuyorum. Olacak şey değil. İnan bana, planım mükemmel. Tereyağından kıl çeker gibi halledeceğiz. Sadece ufak bir zamanlama hatası olabilir, o kadar. Zamanlama hatası mı? Ne gibi? Mihail birden ciddileşti. Yüzünün hatları gerilmişti. Birkaç saniye düşündü. Her şeyi en ince detaylarına kadar düşünmek zorundaydım. Unutma, Rusya'dan sürülmüş bir görevliydim ben. Teşkilatım geriye kalan son şüpheli şahıs olarak beni değerlendirmeye almıştı. Diğer iki muavin öldüğü halde FSB hala diskete ulaşamadı ve bu durum onları çok korkutuyor. Beni İstanbul'dan Moskova'ya çağırdıklarında niyetlerinin beni de ortadan kaldırmak olduğunu anladım. Teşkilat içinde bana inanan insanlar da vardı ama çoğu taşrada görevliydi. Yalta'daki desteği öyle sağlamıştım ama mutlaka bir yolunu bulup Podüpye'ye gelmeliydim. Yine de bunun son derece tehlikeli olduğunu biliyordum. FSB'yi hafife alamazdım. Önünde sonunda her ihtimali araştıracaklar ve sonunda Podüpye bağlantımı düşüneceklerdi. Diye homurdandı Serkan. O zaman devreye eski bir çocukluk arkadaşımı soktum. Yani şu gerizekalıyı, öyle mi? Hayır dostum. O kurt gibi zeki ve işinin ehli biridir. O da Podüpyeli bir köy çocuğu mu? Bir bakıma öyle. Benimle granit kafa gibi. Zaten üçümüz birlikte büyüdük. Adı Boris Tretiakov'dur. Aslına bakılırsa onu bu işe karıştırmak istemezdim ama başka çarem kalmamıştı. Yine garipseyeceksin ama Boris de bir FSB ajanıdır. Ne? Diye hırladı Serkan. FSB ajanı mı? Dur, telaşlanma hemen. Boris çok dürüst ve namuslu bir dosttur. Bütün bu olup bitenlerden kesinlikle haberi yok. Makam ve rütbesi benim altımdadır. Eskiden birbirimizi çok severdik. Benim için yapamayacağı yoktur. Peki ondan ne istedin? Podüpye'ye gelip disketi alarak saklamasını. Onunla nasıl iletişim kurdun? Mektupla, Türkiye'den yazdım. Serkan başını iki yana salladı. Sen cidden çılgın bir adamsın. Ya FSB o mektubu ele geçirdiyse? Tabii bunu da düşündüm. Benim herkesle irtibatımı inceleyeceklerdi. Ama o mektupta ancak Boris'in anlayacağı bazı kelimeler kullandım. Bir tür şifre gibi. Boris okur okumaz anlayacaktı. Kuşkusuz bazı riskli yanları da vardı planımın. Zira Boris hemen yardıma koşsa bile bir anahtara ihtiyacı olacaktı. Ne anahtarı? Disketi sakladığım yerin anahtarı. O anahtar gerizekalı arkadaşında yok muydu? Anahtarı ondan almıştım. Peki nerede şimdi o anahtar? Moskova'da karıma bırakmıştım. O da Boris'e teslim edecekti. Birbirlerini tanıyorlar mı? İki kere karşılaştılar. Ya karın anahtarı teslim edemediyse ya da arkadaşının sana ihanetle kalkıştırırsa o zaman ne olacak? Sen bunları dert etme. Ben Boris'i de tanırım, karım Tamara'yı da. Boris sadık ve gerçek bir dosttur. Gerçi nasıl bir sıkıntıya düştüğümü bilmiyor ama bana yardım için elinden geleni yapacaktır. Karıma gelince o dünyanın en zeki kadınlarından biridir ve şu an benim için üzüntüden kahrolduğundan eminim. Elinden gelen her şeyi yapacaktır. Serkan olumsuzca söylendi. Yani bu bineceğimiz trende Boris dediğin arkadaşında mı olacak? İşte az evvel sana söylediğim zamanlama hatasından kastım buydu. Hesabıma göre Tretyakov çoktan Podyupya'ya gidip granit kafayı bulmuştur ve beni orada beklemektedir. Serkan'ın cümlesi ağzında kaldı. Zira gecenin karanlığında tiz bir tren düdüğü yankılanıyordu. İkisi de yerlerinden kalkıp ufak valizlerini alarak sessizce istasyona doğru yürümeye başladılar. Tren yaklaşıyordu. İstasyon binasında onlardan başka kimse yoktu. Tren homurtularla gelip durdu. Bilet satan memur aynı zamanda bu ufak köy istasyonunun hareket şefiydi. Garipsediği iki adamın trene bindiklerini görünce elindeki yeşil işaret lambasını makiniste doğru kaldırdı. Posta treni az sonra hareket etti. Tren her zamanki gibi kalabalıktı ama saat ilerlemişti ve yolcuların çoğu kompartmanlarında uykuya dalmışlardı. Bu trenin yolcuları her zaman fakir köylü ve işçiler olurdu. Serkan Moskova'da görevli olduğu yıllarda hiç tren yolculuğu yapmadığını anımsadı. Güneye doğru indikçe halkın ekonomik seviyesinin düştüğünü biliyordu ama bu kadarını tahmin etmemişti. Yerlerini bulup oturdular. 6 kişilik kompartmandaki 2 boş yer yolcuları rahatlatmıştı. Bazıları ayaklarını uzatmışlar, bazıları da sere serpe uykuya kalmışlardı. Gecenin o saatinde 2 yolcunun gelişi rahatlarını kaçırmıştı. Hoşnutsuz bir şekilde toparlandılar. Hatta biri yanlış yere gelmiş olmayasanız filan gibi bir şeyler geveledi. Ancak Mihail'in yüzündeki sert ifadeyi görünce hemen sustu. İki ajanı en sevindiren şey aşırı sofajın yarattığı sıcaklıktı. 4 saat ayazda kalan 2 ajan sıcak karşısında gevşediler. Mihail, hadi şimdi biraz uyumaya çalış, yarın güçlü olmasın diye mırıldandı. Serkan sesini çıkarmadı. Gözlerini yumarak uyumaya çalıştı. Boris ile Tamara'nın yola çıktığı akşam FSB'nin Moskova'daki merkez binasında hummalı bir faaliyet vardı. Güneye doğru giden posta treninden gelen raporlar hemen Yuri Homolka'ya iletiliyordu. Kısa boylu ikinci müdür de her aldığı raporu vakit geçirmeden Fyodor Petrovski'ye götürüyordu. Şimdiye kadar 3 rapor gelmişti. Trendeki FSB ajanları şimdilik işlerini mükemmel yürütüyorlardı. Homolko 4. raporu amirinin masasına bıraktığında Fyodor Petrovski'nin suratının asık olduğunu fark etti. Sinsi bir tavırla mırıldandı. Sayın Petrovski, sizi biraz durgun ve yorgun görüyorum. Ben sabaha kadar buradayım, arzu ederseniz biraz dinlenin. Fyodor yakın gözlüğünü takarak önce son rapora bir göz attı. Sonra gözlüğünü çıkarıp masanın üzerine bırakırken ikinci müdüre baktı. Bu iş gittikçe tatsızlaşıyor Yuri diye sözlendi. Endişe etmeyin efendim. Bence meselenin en zor yanını hallettik. Ajan Tretyakov ve Mihail'in karısı bizi istediğimiz yere götürmek üzereler. Ama sorun yalnız o değil. Homolko dikkatle amirini süzdü. Benim bilmediğim bir şey mi oldu efendim? Az önce Dışişleri Bakanı Voronin beni telefonla aradı. Amerikan Büyükelçisi bugün kendisinden bir randevu talebinde bulunmuş. Homolko'nun kaşları çatıldı birden. Hangi konuda görüşmüşler? Tahmin edemiyor musun? Başkan Putin'e suikast teşebbüsü mü? Evet. Demek CIA durumdan haberdar. Ne yazık ki öyle. Sayın Voronin yarın beni bakanlığa çağırdı. Saat 10'da. Durumun çok acil ve önemli olduğunu söyledi. Homolko sapsarı kesilmişti. Başkan Putin durumdan haberdar mıymış? Bunu telefonda sormadım. Bakan Voronin çok tedbirli bir insandır bildiğim kadarıyla. Bizi dinlemeden ortalığı bulandırmak istemez. Yarın çok zor geçeceğe benziyor. Tanrı yardımcımız olsun. Yuri Homolko masaya bir adım daha yaklaştı. Ürkek bakışlarını birinci müdüre çevirerek endişeyle sordu. Sayın Bakan'a ne diyeceksiniz? Gerçekleri anlatmak zorundayız Yuri. Başka çaremiz yok. Emin misiniz efendim? Bu büyük bir fiyasko olabilir. Aklına başka çare geliyor mu? Bakan Voronin'in 48 saat daha oyalamanın yolu yok mu? Belki bu müddet zarfında Podyupya'da neticeye ulaşırız. Fyodor Petrovski başını olumsuz anlamda 2 yana salladı. Geç kaldık Yuri, kabul et. Bu mesele tam bir başarısızlıkla sonuçlandı. Bu pisliği temizlemeliyiz artık. Fakat efendim bu ikimizin de sonu olabilir. FSB'nin birinci müdürü hiç sesini çıkarmamıştı. Dışişleri Bakanı Sergey Voronin, Counter Intelligence Service birinci müdürü Fyodor Petrovski'yi makamında oldukça soğuk bir çehreyle karşıladı. Bakan Voronin, 55 yaşında, orta boylu, zarif görünümlü bir adamdı. Uzun yıllar bakanlığın çeşitli kademelerinde görev yaparak mesleğinde temayüz etmiş ve 2 yıl önce de bakan olmuştu. Kabinede sevilen, Başkan Putin tarafından özellikle desteklenen biriydi. Sergey Voronin, Petrovski'yi ayakta karşıladı. Elini sıktı ve masanın tam karşısındaki geniş koltuklardan birinde yer gösterdi. Yüzündeki soğuk ifadeye rağmen uzun yıllar diplomat olarak çalışmanın verdiği alışkanlıkla, konuşacağı konu ne kadar nazik olursa olsun, nezaket ölçüleri içinde davranıyor ve kibarlığını bozmuyordu. Ayrıca makamının da davet ettiği kişinin öneminin ve gücünün farkındaydı. FSB'nin genel direktörü Oleg Lovirey'in gölge bir kişi olduğunu ve FSB'de mutlak otoritenin Fyodor Petrovski'de olduğunu çok iyi biliyordu. Başlangıçta teyati edilen birkaç nezaket cümlesi Fyodor'un gerginliğini atmasına yetmemişti. FSB'nin birinci müdürü sanki diken üzerinde oturuyordu. Bakanın bu boş lafları bırakarak bir an evvel asıl konuya girmesini ister gibiydi. Nihayet Bakan Voronin koltuğunda geriye yaslanarak ağır ağır fakat kahredici bir edayla konuşmaya başladı. Dün telefonda da size bahsettiğim gibi Amerikan Büyükelçisi Morgan Feldman bana sürpriz bir ziyaret yaptı. Tamamen dostça ve iyi niyet dolu bir görüşme geçti aramızda. Ne var ki söyledikleri tüylerimi diken diken etti ve beni dehşete düşürdü. Konuyu geçen ay İstanbul'da kaybolan ve sırra kadem basan konsolosluk ataşesi Mihail Kuznetsov'du. Fyodor Petrovski buz gibi nazarlarla bakana bakmaya devam etti. Henüz ağzını açıp tek kelime etmemişti. Bakan Voronin devam etti. Bildiğiniz gibi Mihail Kuznetsov Dışişleri Bakanlığı'nın memuru değildir ve FSB'nin tavsiye ve tensibi ile İstanbul'a gönderilmiş elemanlarınızdan biridir. Evet efendim öyledir dedi Fyodor soğuk bir sesle. Bu elemanınızın akıbeti hakkında bilginiz var mı? Maalesef yok Sayın Bakan. FSB'nin yetkili 2 müfettişine durumu araştırmaları için İstanbul'a gönderdik. Ankara Büyükelçiliğimizde çalışan başka bir FSB görevlisi de onlara İstanbul'da yardımcı oluyor. Acaba sizin bakanlığınıza ulaşan herhangi bir bilgi var mı? Voronin soğuk bakışları birkaç saniye Fyodor'un yüzünde dolaştı. Düne kadar yoktu. Bu eleman size ait olduğu için asıl araştırmayı sizden bekliyorduk ama dün randevu talebinde bulunan Amerikan Büyükelçisi beni dehşete düşüren bir haber iletti. Adamınız Türk İstihbarat Teşkilatı'na sığınmış. İltica talebiyle mi? Sanırım işin o yanı pek önemli değil. Bakan yüzünü ekşiterek yine ağır ağır konuşmasına devam etti. İstihbarat örgütlerinde dönen dolaplardan şiddetli bir yakınması varmış gibi aşağılayıcı bir ses tonuyla konuşuyordu. Önemli olan CIA ajanlarının İstanbul'da edindiği bilgiler. Edward Black adlı Amerikalı bir ajan Mihail Kuznetsov ile görüşmeyi başarmış. Fyodor'un yüzü sarardı. Hiç sesini çıkarmadı. Bakan Voronin kelimelere basa basa devam etti. Adamınızın iddiası tüyler ürpertici. Mihail Kuznetsov, FSB'nin Sayın Başkanımız Putin'e bir suikast hazırlığında olduğunu iddia etmiş. Buna ne diyeceksiniz? Neler oluyor Fyodor Petrovski? Sizden bir açıklama bekliyorum. FSB'nin en yetkili kişisi olarak böyle bir teşebbüsten nasıl haberiniz olmaz? Neden böyle bir rivayet gerçek olmasa bile yetkili makamlara iletilmedi? İçişleri Bakanlığı'nın, Gru'nun ve bizzat Sayın Başkan'ın neden haberi yok? Ve tabii en önemlisi böyle bir teşebbüsü neden biz Amerikalılardan öğreniyoruz? Lütfen beni aydınlatın. Bakan Voronin hiddetli görünmese bile ses tonunun ifadesi bu konuda ne denli kızgın olduğunu göstermeye yeterliydi. Fyodor Petrovski hafifçe yutkundu. Elmacık kemiği oynadı. Dün gece sabaha kadar uyumamış, düşeceği zor durumu hesaplayarak özel bir savunma hazırlamaya gayret etmişti. Çok kritik dakikalar yaşadığının da farkındaydı. Elinden geldiğince sakin davranmaya çalıştı. Sayın Bakanım dedi, FSB bir yıldan beri bu haince plandan haberdar. Gerçek komplo hazırlayıcılarını ortaya çıkarmak için de didinip duruyoruz. Maalesef bugüne kadar kesin ve yeterli bilgi elde edemedik. Bakanın gözleri irileşti birden. Ne dediniz? Bir yıldan beri haberdar mısınız?
Evet efendim.
İnanamıyorum. O halde neden devletin diğer kademeleri ve bizzat Sayın Başkan bu teşebbüsten haberdar edilmedi?
Petrovski güçlükle yüzüne eğreti bir tebessüm kondurmayı başardı.
Bunu deneyimli bir siyasetçi olarak öncelikle sizin takdir edeceğinizi umarım. Haberin şuyu bulması öncelikle siyasi bir skandala yol açabilir ve devletin en güçlü organlarından biri olan FSB'nin çökmesine sebebiyet verirdi. Saniyen orduda da bazı kaynaşmalar olabilir. Mevcut iktidardan memnun olmayan bazı çevreler hükümetin yetersizliği konusunda ayaklanabilirdi. Rusya'da hala eski rejimi özleyen geniş bir kitlenin varlığını da inkar edemeyiz. Bütün bu nedenleri göz önüne alarak bu komployu FSB kendi içinde halletmeyi daha uygun buldu. Bakan bir an durakladı ve Petrovski'nin söylediklerini beyninde hızla muhakeme etmeye çalıştı. Birinci müdürün haklı olabileceği yanları da vardı. İyi bir politikacı olduğu için adamın konuşmasına devam etmesini bekledi. Ne yazık ki iddiada gerçek payının olduğunu kabul etmek zorundayım. Öncelikle şunu söyleyebilirim. Bu rivayetin şuyu bulmasından sonra tedbir olarak Sayın Başkanımızın korunma tedbirleri maksimum düzeye çıkarılmıştır. Bizden habersiz uçan bir kuş bile başkanın yanına yaklaşamaz. Bu arada kendi iç bünyemizde de çok sıkı bir tahkikata giriştik. Feodor derin bir nefes alınca fırsattan istifade eden bakan sordu. Netice? Şunu üzülerek söyleyeyim ki şüphelendiğimiz kişiler oldukça üst düzeyde çıktı. Bana isim verebilir misiniz? Artık açıklamakta sakınca yok sanırım. Bunlar bana bağlı üç muavinde.
Voronin kaşlarını çatılmıştı. Sizin üç muavininiz mi? Ne yazık ki kuşkularım onlar üzerinde toplandı. Özellikle ikisinden huylandım.
Kimden?
Feodor üzgün bir şekilde mırıldandı. Önce baş muavin Sergey Uşakov'dan. Ama tam hakkındaki araştırmaları derinleştirirken Uşakov hiç beklenmedik bir şekilde trafik kazasında sonunda öldü. Meseleye kapanmış gözüyle bakmadım. Zira ikinci yardımcım Vladimir Pronichev ile çok iyi anlaşırlardı. Bu kez onun bilgisine başvurdum. Sorguya çektim. Bu işe nedenle bulaştığını anlayamadım. Ama sanırım asıl sorumlu oydu. Zira aynı günün akşamı evinde intihar etti. Bakan Voronin aylar önce olan olayı anımsamıştı. Gazeteler Pronichev'in intiharından bahsetmişler. Fakat bunu aile içindeki bazı ihtilaflara bağlamışlardı. Bakan mırıldandı.
Evet, bu olayı hatırladım. Yine de meseleyi çözdüğümü sanmıştım. Zira Pronichev'in intiharı olayı kabullendiğinin kanıtıydı. Geriye bir tek Mihail Kuznetsov kalıyordu. O muavinlerimin arasında üçüncü sıradaydı ve asla böyle bir komplonun başını çekecek nitelikte biri değildi. Ayrıca ötekilerine kıyasla daha pasif işlere bakardı. Yine de tedbir olarak görevinden alarak merkezden uzaklaştırdım ve Rusya dışına ataşe olarak tayini çıkardım. Tabii bu şekilde rütbesi ve makamı da tenzil edilmişti. Fakat bir zaman sonra yanıldığımı ve Mihail'in Pronichev'le bağlantısı olduğunu düşünmeye başladım. Sonra da kendisini acele olarak Moskova'ya çağırdım.